Schneller mal an die Uhr schon, dann wäre die ein bisschen emotional. O zaman şeriatın bir şey için geldiğini biliyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala emredilmesinden yetkisi bir şey içindir. Cebun Mesaih o da bu kefesit masraatın cebilmesi ve mescidlerinde zef edilmesi uzak örtülmesi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala emredildiğine geldiği zaman emredilmesinden yetkisi ne yöneliktir? Kulların masraatlarını sağlamak ve mescidlerinde kullarına uzaklaştırmak. Bütün evveliyle bunu gaye edilmiştir. Yani şerri bütün evveliyle. Tabi şimdi masraatlar bu meselede derken tabi hangi masraatlar bu mesele? Kişisel, insanın kendi şahsi menfaati için aradığı masraatlar yaratı def etmek için masraatlar değil, mahsus olarak şerri masraatlar şerri meselede. Bu noktada çok fazla bu konuya yani çok fazla ayrıntılarını istemiyorum ama bir sebepten ötürü bu noktada ilgiliyor. Bu noktada baktığı zaman bu masraatlar ve sebepler edilir. O zaman genelde yaratılır onu üçe taksim edebilirsin. Birincisi zaruri olan masraatlar. Hacet kısmında olan masraflar ve taksimi olan masraflar. Yani kulun olmazsa olmaz türünden masraflar. Yani bu tür maddelerin olan masraflar. Bunlar usulde zaruret hamse olarak tabir edilen beş zaruret. İşte dinin korunması, canın korunması, aklın korunması, malın korunması ve ırzın korunması. Bütün şer'i eliyle bunu maksat edilmiştir. Tamam, dinin korunmasına yönelik, canın korunmasına yönelik, aklın, malın, ırzın korunmasına yönelik emirler gelmiştir. Bunlar ruhlu mahiyetin yani ne demek? Yani bunlar muhafaza edilmezse o zaman kulun maddi ve manevi varlığı vücuduna olmaz. Bir, iki, hacet manasında maksatlar vardır. Yani bunlar hususen işte raf-ül haraç, meşakkatı gidermek bağımında. Bu hususatta burada meşakkatı gidermeyi özetmiştir şahı. Mesela senin sefer halinde namazı kısaltma gibi veyahut da işte hasta için aciz için Ramazan orucunda mesela iftar edebilmesi gibi, Ramazan orucunu bozabilmesi gibi o meşakkat durumunu gidermek için şahin mesela vazife bile getirmiştir. Yine tahsinat bağımından yani o Müslümanların genel itibarıyla hayat nizamını güzelleştirecek, kolaylaştıracak olan vazife bile önlemler getirmiştir. O zaman masraatlar bu üç kısım içerisinde değerlendirilmiş. Yani zaruri masraflar, hacet olan masraflar ve tahsili olan masraflar. Tabii şimdi bu masraflar dediğim gibi şer'i masraflar. Yani şahin veya ettiği masraflar. Bu itibariyle masrafları mevsedetleri yine üç kısmı ayırabiliriz. Bir şahin itibar ettiği masraflar. Şahin itibar. İki, şahinin itibar etmediğini ilva ettiği masraflar. Bunlar masraf değildir. Çünkü masraf dediğin zaman masraf yani senin fayda edildiğin, senin bir menfaatin olduğu şeyler. Dolayısıyla mesela yani mesela faizde bir masraf var mıdır? Faizde masraf var. Lakin faiz masrafına şahin itibar etmiş mi? İtibar etmiyoruz. İtibar etmediği için de o masrafı ilga etmiş. Bu masraf değil mi demiş. Tamam. Veya mesela zinada erkek için bir masraf yok mu? Kadın için bir masraf yok mu? Ha? Tamam, işte o şerbeti yedirmesi, işte bir lezzet alması vesaire. Bunlarsa künefa, anşarı olan sıralara itibar etmemiş. Renk ilha etmiş. Özellikle şimdi itibar etmemiş sıralara vardı, ilha etmemiş sıralara vardı. Bir de yani sukup ettiği masraflar vardı. Bunlar üstünde biz masraf bulmak seyrediyoruz. Yani itibarın bir ilhadan ihsan edilmiş. İtibar, ve, itibar etmiş hali ilhada etmiş. Yani bu cins masraflar, bunlar ulemanın ihtilaf ettiği masraflar. Yani bunun kimisi bu istisna denilen bu deliği kimisi kabul etmiştir, kimisi kabul etmiştir, kimisi çok işletmiştir, kimisi az işletmiştir. Ama genel itibariyle bu usulü bir tartışma. Ama fiile baktığınız zaman, tatbiki baktığınız zaman her bir fakir muhakkak yani bu türde masraflarda işletmiş. Yani şahide şahit konu etmemiş. Yani ne itibar ne ilan ederek konu etmemiş masrafla. Yani bu mesela ne gibi? Misal, yani Kur'an'ın mesela musaf şeklinde toplanması gibi. Daha sonraki zamanlarda mesela Kur'an'ın işte harekelendirilmesi gibi, noktalandırılması gibi, Kur'an'a bir yani şey manada işte sureleri birbirine net bir şekilde ayırt edecek. Mesela işte Kur'an başlıkları getirilmesi gibi. Veyahut da hatta işte şu zamanda mucavvet musaflar vardır. Tecvid kurallarıyla beraber gelen. Tamam, bunlar mesela bak, yani şimdi bu bir maslahat mı? Mesela Kur'an'ların değişik kıraatlara göre tecvid kuralları değişik renklerde resmedilmiş şekilde olması, basılması bu bir maslahat mıdır? Maslahattır şüphesiz. Pekala bu maslahatı şu an itibar ettiği ifade eden bir nas var mı? Yok. İlga ettiği ifade eden bir nas var mı? O da yok. Yani mutlaka olan, mutset olan bir maslahat. Maslahat dolayısıyla yani bunu işletmişler. Hani neden bunu söylüyorum? Çünkü yani bunu ulema çok erken zamanda elbette dile getirmiş. Tam şari hükmederken yani Allah Azze ve Celle hükmederken, emrederken, nehyederken veyahut da senin ihtiyarına bırakırken elbette belli maksatlara yönelik bunu yapmıştır. Bunlar maksatlardan hali değil. Sadece lafzi bir emir, lafzi bir nehi değil. Tam maksatlar gözetmiştir şahı. Ha bu maksat nedir? Bu maksat senin maslahatındır. Veyahut da senden def etmek istediği bir mefsedettir. Ha bunu ulema eskiler bunu işte şeriatın hikmeti, emir ve nehi hikmetleri, Allah Azze ve Celle böyle emrederken şu hikmeti gözetmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle bir gaye getirmiştir. Allah Azze ve Celle işte bu emrin nehin sırrı şudur gibi tabir etmişler. Tamam. Daha sonra burada bir ilim meydana geldi. Buna ilmul nakasit, ilmul nasarif denilen bir ilim ortaya çıktı. Maksatlar ilmi. Bunu ilkin dile getiren Ebu İsa Eş-Şafii rahimehullah. Eş-Şafii'nin meşhur kitabı El-Muvafakat ile bu konuyu yani kendi başında müstakil bir surette ele almaya çalıştı. Ve işte bu konuda esas kabul edilen meşhur kitabının muvafakatını teyit etti. Onun ardından artık bu konu kendi başına bir ilme dönüştü. Yani maksatlar ilmi. Hatta bu artık maksatçılar, maksat uleması gibi yani artık bu alanda kendisini yani özelleştiren ve bu alanda yani çalışan alimler ortaya çıktı. Bu yönüyle yani bir müstakil bir ilim olarak bu yönüyle yeni bir ilimdir. Lakin hakikatinde özünde elbette eski ulema zaten bundan bahsediyor ama müstakil bir ilim olarak işletmemişler. Bundan şöyle bir şey maalesef ortaya çıktı. Bizim zamanımızda hususen, yani şu zamanda hususen çok işletilen maslahatçılık. Tam maslahatçılık. Yani maksud değil. Şinasen dedik ya burada
yani önemli bir var. Tamam. Yani Allah Subhanahu ve Teala emrederken, nehyederken bir maksada yönelik emrediyor, nehyediyor. Sende bir murad ettiği bir maslahat vardır veyahut da senden def etmek istediği bir mefsedet vardır. Onun için ona şer'i maslahat, şer'i mefsedet diyoruz. Tamam. Onu neyle o maslahatı, o şer'i maslahatı neyle celbetmeni istiyor? Emrine itaat ederek. Onun için emrediyor. Bu emir ya cezim olur ya da gayrı cezim olur, emrediyor. Tamam. Ama o emre itaat edersen o maslahatı elde edeceksin. Dolayısıyla hükmün yani bağlı olduğu yer, hükmün menatı dediğimiz, yani o hükmün taalluk ettiği, hükmün bağlı olduğu yer nedir? Allah'ın azze ve celle o hükme, hüküm için belirlediği sebeptir, illettir. Yani mesela namazın, niye misal şari namazın işte iki rekat kılınmasına ruhsat vermiştir sefer halinde? Çünkü meşakkati gidermek istiyor. Çünkü sefer halindedir. Çünkü sefer halindedir. Meşakkat halindedir. Tamam, meşakkat ortaya çıkar. Dolayısıyla o meşakkati senden def etmek için namazın kısaltılması mesela sana ruhsat olarak vermiş. Ama şimdi meşakkat, tamam, sefer halindedir. Meşakkat nedir? Bu mundabit bir şey değil. Yani bunun, bu ölçülebilecek bir şey değildir. Çünkü birisi için mesela sefer hali belirli şartlara göre bir sefer meşakkat ifade ediyor. Ama belirli şartlarda sefer meşakkat ifade etmiyor. Yani mesela senin belki burada diyelim 100 kilometrelik bir mesafeye gidişin senin için ciddi bir meşakkat oluşturuyor. Çünkü ne aracın var, ne araban var, ne motorun var, ne bir şeyin var. Yola çıkman gerekiyor. Belki 100 kilometreye işte otostop yaparak gitmen gerekiyor. Ne olacağı belli değil. Kime denk geleceği belli değil. Ne kadar süreceği belli değil. Mesela bir sıkıntı, ne şakka. Diğeri için ise belki 2000 kilometre yol kat ediyor. Ama onu uçakla kat ettiği için hiç de meşakkatli olmuyor. Zaten uçağa biniyor. Uçakta zaten geliyorlar. Kendisine yeme içme vesaire hizmet ediyorlar. Her şey güzel, rahat. Ha şimdi yani o meşakkati def etmek için namaz kısaltılıyor. Tam Allah azze ve celle namazı kısaltması niçin o meşakkati def etmek? Maksat o. Tamam. Ama o maksat o, yani onu ölçemiyoruz. Ha, ölçemiyoruz. Dolayısıyla şari hükmü maksada bağlamamıştır. Nereye bağlamıştır? İllete. İllet var olduğu zaman hüküm de var oluyor. İllet nedir? Sefer hali. Sefer hali var olduğunu namazı kısaltabilirsin. Tamam. Dolayısıyla hüküm neye bağlıdır? İllete bağlıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmü bağladığı illete. İllet, niçin o illete o hükmü bağlamıştır? Senin o belirli maksadı, yani maslahatı elde edebilmen için. Veyahut da o mefsedeti kendinden def edebilmen için. Tamam. Ben niye bunu söylüyorum?
Çünkü
işte bu maksat ilmi ortaya çıkmasıyla maalesef zamanımızda şöyle bir anlayış yani yayılmaya başladı. Hükümler maksatlar için vardır. O zaman biz maksadı belirlediğimiz zaman o maksada giden sebepleri aramamız lazım. O sebepleri de yerine getirdiğimiz zaman maksadı elde edeceğiz. Yani şimdi tabiri geçen derste musebbep, sebep netice. Yani musebbebi elde etmek istediğimiz netice nedir? Tam elde etmek istediğimiz netice nedir? Yani maksat nedir? O maksada gidecek olan yol, yani sebep oluşturan sebep nedir? Bunu belirleyelim. Sonra sebebi kullanırsak neticeyi arayacağız. Çünkü ne dedik? Yani o tabiat kanunları. Tabiat kanunları var olduğu gibi bu alemde
İçtimai kanunlar da vardır. Aynı sistem üzere çalışıyor. Tam mekanizma aynıdır. Fark yok. Sebebi kullandığın zaman bu sebep ortaya çıkacak. Karşı tabiat kanunlarını hatırlarsınız işte mesela o yani suyla yağın birleşmesinden bahsettik. O tabiat kanunu budur. Suyla yağ birleşmez. Öyle yaratılmış. Ama sen onların arasına bir aracı koyarsan işte mesela sabun ya da işte deterjan gibi bir şey. O zaman ne diyor? O zaman suyla o yağın birleşmesini ya da işte alkol mesela şimdi bu misalde suyla alkolü suyla yağın birleşmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bakın mesela bütün yani şeylerde bütün kokularda mesela yani koku aslı nedir? Yağdır. Tamam. Yağ asitlerinden oluşan bir şeydir. Sen şimdi onu o hani o spreyler var ya koku spreyleri sen yağı o şekilde kullanamazsın kokuyu. Çünkü koku nedir? Yağdır. Sen onu inceltmen lazım. Suyla karışması lazım ki sen onu o şekilde kullanayım. O şeyin içerisinde ne diyorlar? Hı? Fısfıs. Yani fısfıs olarak kullanabilmen için sen onu yani suyla sıvı bir maddeyle karıştırman lazım. Ama yağ suyla karışmaz. Dolayısıyla oraya ne koyarlar? Alkol koyarlar. Alkol koyarlar ki o alkol vesilesiyle o yağ maddesiyle, yağ elementleriyle su elementleri karışsın. Veyahut da biz geçen verdiğimiz misalde işte kir mesela. Kir, su kiri nasıl çözer? Sabunla kullandığın zaman her kir değil, bazı kirler için su yeterlidir ama bazı kirler mesela yağ şeklindeki kirler ancak sabunla giderebilirsin. Çünkü o yağ işte suyla birleşmesini sağlayacak olan nedir? Sabundur veya işte deterjandır. El-Muhim yani bu tabiat kanunları ne eder? O deterministir. Yani o sebep var olduğu zaman o neticeye gerektirir. Öyle bir mekanizmayla çalışır. Aynı şekilde içtimai kanunlar da çalışır. Aynı bu surette içtimai kanunlar çalışır. Dolayısıyla şimdi maalesef son zamanlarda ve özellikle bu ilmul makasit denilen bu ilimle yani yayılmasıyla ve bazıları tarafından çok kabul görmesiyle şöyle bir anlayış yani var olmaya başladı. Maksat nedir? Maksadımız nedir? Şu şeyi yapmak. Bu maksada ulaşmak için ne yapmamız gerekir? Sebepler nedir? Şu sebeplerdir. O zaman şu sebepleri kullanalım. Maksadı elde edelim. Bu dersin gayesi değil. Yani böyle bir anlayış sahibi olmak bu dersin gayesi değil. Tamam. Bu Batı aleminde devlet siyaseti böyle yürütülür. Veyahut da yani çıkarcı sistemlerde devlet idaresi böyle yürür. Maslahatçı bir anlayış. Yani neticeye varmak. O neticeye nasıl varacağız? O sebepler meşru mudur değil midir? Ne sebepler doğru mudur yanlış mıdır? Onun bir ehemmiyeti yok. Netice varmak için neticeyi belirleyelim, maksadı belirleyelim. Sonra maksadı girecek olan sebepleri belirleyelim. O sebepleri kullanarak neticeye varacağız. Tamam bu yani bu arzuladığımız anlayış bu değildir. Onun için size son derste demiştim. Hani o Allah'ın azze ve celle'nin şer'i iradesi ve kevni iradesinden bahsederken şer'i iradesi bizim için asıldır. Çünkü biz Müslümanız. Tam senin şer'i iradeyi yani şer'i iradeyi nereden anlıyoruz? Allah'ın azze ve hükümlerinden anlıyoruz. Emir ve nehirlerinden anlıyoruz. Dolayısıyla senin için asıl olan odur. Emir ve nehirlere itaat etmek. Emir ve nehirlere itaat ettiğin takdirde işte o zaman ne? Maksada ulaşırsın. Ha, şer'i maksada ulaşırsın. O şer'i maksadın hasıl olması için yani senin için maslahat olan çünkü Allah azze ve celle senin için maslahat ne olduğunu elbette daha iyi biliyor. Belki sen bir şeyi maslahat zannediyorsun. Belki sen bir şeyi menfaat olarak zannediyorsun ama hakikatte o menfaat ve maslahat değildir. O geçici bir zaman için bir maslahattır. Tamam. Özellikle yani bu anlayış, bu maslahatçılık, bu nerede çok tehlikeli oluyor? İşte bu bahsettiğim bu ilmül makasit ile birleştiği zaman. Tamam. Maksat nedir? İşte mesela yani şeriatın maksadı nedir? Mesela dinle canları korumak. Değil mi? Bu şeriatın maksadı mıdır? Şeriatın maksadıdır. Canları korumak, nefsi korumak yani. Bu hangi maksatlardandır? Zaruri maksatlardandır. Yani insanın, bir Müslümanın canını korumak zaruri maksatlardandır. Pekala şimdi bu maksadı nasıl elde edebiliriz? Bu zorunlu olan bu maksadı neyle elde edebiliriz? Mesela cihadı terk ederek. Çünkü cihadı terk edersek, yani savaşı bırakırsak, o zaman insanlar ölmeyecek. Ne bizim insanlarımız ölecek, ne de karşı tarafın insanları ölecek. Yani insan böyle bir maslahat mesela, bu şey bir maslahat mıdır? Maslahattır. Tamam. Yani bizim aramızda insanların, kardeşlerimizin ölmemeleri maslahat değil mi? Maslahat. Ama bu maslahata şari itibar etmiş midir? İtibar etmemiş. Tamam, bu şari'nin itibar ettiği bir maslahat değildir. Bilakis bu maslahat hangi maslahatın altında duruyor? Dini muhafaza etme maslahatın altında duruyor. Tamam. Dinin muhafazası için evet sen canını ortaya koyman lazım. Ve canını da vermen lazım. Hatta bu Allah Azze ve Celle'nin senden talep ettiği bir şeydir. Kutibe aleykumul kıtal ve kurhul lekum. Size Allah Azze ve Celle size ne etmiştir? Size savaşmak yazılmıştır. Emrolun. Siz savaşmakta emrolundunuz. Velev ki bundan hoşlanmasanız da. Doğrusu bu nedir? Bir emirdir. Tamam. Bak şimdi o zaman yani bu maslahat onu anlaşılabilir. Bu maslahatı o yolda o maksada gidecek. O maksada gidecek. Dolayısıyla o yolu izleyelim diyebilir insan. Ama bu yani bu şimdi ne olur? Bu kendisi için bir fayda mı olur yoksa bir zarar mı olur? Elbette bir zarar olacak. Çünkü o hakiki bir maslahat değil. O maslahat zannediyor. Lakin hakikatte maslahat değil. Bilakis o ne edecek? O onun için çok daha büyük bir zarar olacak olan dinini kaybetmesine vesile olacak, sebep olacak. Dolayısıyla bakın, yani bu maksat, bu ilmül makasidin tamam temelini, esasını atmış olan İmam Şatibi Rahimullah bu kitabın muvaffakatın, yani muvaffakatın bu bahiste ilimde yazılmış olan ilk kitap budur dediğim gibi ve esası da atmış olan odur. Şimdi o bu kitabın başlangıcında zaten birçok mukaddime getiriyor. Tamam bu maksatlarla alakalı mukaddimeler getiriyor. Sonra mukaddimelerin birisinde şöyle diyor ki وَمِنْ هُنَّا لَا يُسْمَحُ لِلنَّادِرِ فِي هَذَا الْكِتَبِ Bu kitaba, yani bu kitap ile uğraşacak olan, bu kitaptan istifade edecek olan bir kişiye şu konuda müsamaha göstermeyiz. O da nedir? اَنْ يَنْدَرَ ف۪يهِ نَظَرَ مُف۪يرُ مُسْتَف۪يدٍ حَتَّى يَكُونَ رَيَّانٍ مِنْ اَلْمِ الشَّرِيَةٍ Yani şu kitaptan istifade edecek olan kişi nasıl olması lazım diyor? رَيَّانٍ مِنْ اَلْمِ الشَّرِيَةٍ Şeriat ilmiyle dop dolu olması lazım. Tamam. Yani tamamıyla şer'i ilimler onu doldurmuş olması lazım. Yani adeta şer'i ilimlerle dolup taşmış olan bir adam olması lazım. Usulüha ve furu'uha, hem usulü ilimleriyle hem de furu ilimleriyle, menkulüha ve ma'kulüha, nakli ilimleriyle ve akli ilimleriyle. Gayra muhlidin ile taklidi ve taassub lil mezhep. Meseli bir taassub, bir taklit ehli olmaması lazım. Yani ne demek istiyor? Bu maksatlar ilmiyle uğraşacak olan bir kişi müştehit olması lazım. Mukallit olmaması lazım. Bir mezhep taassubu olmaması lazım. Şer'i ilimlerle dop dolu olması lazım. Tamam mı? Niçin? Çünkü işte deminden bahsettiğim sen şer'i hüküm illete bağlamıştır. Tamam, o şer'i hükmü sen neyle yani tevcih edersin ya da o nasıl neye göre hamledersin? Evet, şer'in maksadına göre. Tam var olan şer'i hükmü, o hükmün tevcihi, o hükmün hamledilmesi, o neye göredir? O şer'i maksada göre. Lakin şer'i maksat kendi zatında hüküm var etmez. Tam hüküm var etmez, var edemez. Dolayısıyla sen şer'i maksat, yani maksatlardan bahsedeceğin zaman, maslahatlardan bahsedeceğin zaman, bir toplumun maslahatı şudur. Bir toplum maslahatını elde edebilmesi, yani maslahatını celbedebilmemiz için şöyle şöyle yapmamız lazım diye bir şey söyleyeceksen, böyle bir hüküm getireceksen, o zaman ne olman lazım? Dinde müştehit olman lazım. Tam siyasetçi değil, mütefekkir değil, veyahut da tarihçi değil, veyahut da işte yani siyaset bilimlerinde kendini geliştirmiş değil. Sen maslahatlardan bahsedeceksen, maslahatları celbetmek için şu şu adımları atmamız lazım. Şu maslahatı sağlayabilmemiz için şöyle yapmamız lazım. Veyahut da şu meseleti başımızdan def etmemiz için şunu terk etmemiz lazım diye diyeceksen, o zaman ne olman lazım? Dinde müştehit olman lazım. Dinde müştehit. Çünkü ancak öyle sen şer'i hükümleri bilmen mümkündür. Niye şari bu hükmü vermiş? Niye şöyle emretmiş? Niye böyle nehyetmiş? Niye böyle men etmiş? Yani bunları bilmen lazım. Onun için devam ediyor ki فَاِنَّهُ اِنْتَانَ هَاكَذَا Eğer böyleyse, yani şer'i ilimlerde yani bir dolu değil ise, eğer mukallif ise, tam müştehit değil ise, eğer böyleyse o zaman ne? خِيْفَ عَلَيْهِ اَلْيَنْ قَلْبَ عَلَيْهِ مَا اُولِيَ ف۪ي فِتْنَةً بِالْعَرَبِ وَاِنْ كَانَ حِكْمَةً بِالْذَاتِ O zaman onun için şu halden korkarız diyor. Onun için yani bu kitap fitneye dönüşür. Yani maksatlar ilmi onun için fitne olur. Belki ki kendi zatında hikmet olsa da, tamam ne diyor yani Şatibi Rahimullah? Yani bu kitap hikmettir. Çünkü Allah'ın Azze ve Celle'nin bir şeyi emrederken, nehyederken niçin nehyettiğini, hangi gayeye, hangi maksada yönelik emrettiğini, nehyettiğini sana izah etmeye çalışıyor. Tamam? Hikmettir. Lakin eğer sen şer'i ilimlerle dolu değilsen, sadece şer'i ilmi sahibi değil, yani sen içtihat ehliyetine, melekesine sahip olan birisi değilsen, o zaman bu maslahatlar ilmi, maksatlar ilmi senin için fitneye dönüşüyor. Sen artık belirli yani şeyleri maslahat zannettiğin için onlara şer'i delil üretmeye başlarsın. Ve zannedersin ki yani burada biz o büyük maksatlar ilmini işletiyoruz. Halbuki hiçbir maksat, yani şer'i bir maksat hasıl olmuyor. Şer'i bir maslahat hasıl olmuyor. Çünkü o şer'i maslahatı senin anlayabilmen için şer'i hükmü bilmen lazım. O şer'i hükmün hangi illet üzere, hangi sebep üzere devran ettiğini bilmen lazım. Dolayısıyla şu zamanımızda maalesef, tamam şu zamanımızda maalesef birçok kararlar alınıyor. Tamam, birçok şeyler yapılıyor ve bunların gerekçesine maslahat. Maslahat. Halbuki maslahat neyin neticesine var olur? Şer'i hükmün neticesine var olur. Tam pekala bu maslahat hangi delile dayanıyor diye sorduğun zaman delili yok. Mursel. Maslahatul mursel. Maslahat bu. Tamam ama o maslahatın yani şari bütün maslahatları beyan etmiştir. Tamam. Yani maslahatul mursele gibi bir delil var mı? Esas itibariyle tartışılmıştır. Evet, ulemanın ekseri maslahatul mursele'yi kabul ediyor delil olarak. Ama bu şimdi işte onların tarif ettikleri gibi şarinin itibar etmediği ve ilgâle etmediği sukut ettiği bir maslahat mıdır? Yoksa kimisi de yani yine maslahat, evet maslahat vardır. Lakin ne manada? Şari onu belki yani lafzen beyan etmemiştir. Ama ne etmiştir? O maslahatı muhakkak işaret etmiştir. Tamam, o maslahatı yani bir surette alametini göstermiştir. Dolayısıyla o maslahattır, evet. İşte mesela Kur'an'ın yani işte mesela şu zamanda tecvid kurallarıyla beraber basılması gibi. Veyahut da umumen şu anda mesela umumen bütün ilmi kitaplar Mesela tefsir kitapları, hadis kitapları, işte şerhleri, fıkıh kitapları, usul kitapları. Yani bunları, bu bir maslahat mıdır bu kitaplar? Maslahat şüphesiz. Peki de bu maslahatı emreden bir nas var mı? Yok. Nehyeden bir nas var mı? Yok. Bak bu maslahat, şimdi kimisi buna diyecek ki maslahat-ı mursel. Ha, kimisi de diyecek ki hayır, bu maslahat-ı mursel değil, bilakis nedir? Bu bir maslahat, yani şari beyan ettiği bir maslahat, itibar ettiği bir maslahattır. Peki hangi nas bunu ifade ediyor? İşaret etmiştir şari. Tam işaret etmiştir. Sahabenin işte mesela Kur'an'ı ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı yazdırması gibi, sonra sahabe arasında Kur'an'ın işte toplanılması gibi, o bir nushanın çoğaltıp işte emsara, İslam beldelerinin gönderilmesi gibi. Şari yani bu maslahatı işaret etmiştir. Dolayısıyla bu bir muteber, yani bir maslahat. Şari yani İslam şeriatı kulları için maslahatın her türlüsünü beyan etmiştir. Tamam, doğru olan budur. Maslahat ise muhakkak şari beyan etmiştir. Şari'nin beyan etmediği maslahat senin zannettiğin maslahattır. Yoksa hakikatte maslahat değildir. Ama nasıl beyan etmiştir? Ya sarih beyan etmiştir veyahut da işaret ile beyan etmiştir. Yani ona seni yönlendirmiştir. Sana onun yani alametlerini beyan etmiştir. Tamam. Bu şimdi yani önemli. Tamam, bu yani son bunun üzerinde çok durduk. Sebep ve netice. Sebep neticeyi meydana getirir. Şöyle anlaşılmasın. O zaman biz neticeye bakalım. Ne istiyoruz yani? Netice olarak elde etmek istediğimiz nedir? Mesela şudur, şudur. O zaman buna bizi götürecek olan yol nedir? Şudur. Tamam, hadi orada bu yolu izleyelim. Öyle değil. Eğer öyle yaparsak o zaman bu adama tabi olursunuz. Olursunuz. Tamam. O zaman bunun felsefesi Machiavelli'nin felsefesidir. Bu batı yani yönetimlerin ve kendi çıkarlarını korumak isteyen yönetimlerin izlediği yol odur. Machiavelli felsefesidir. Yani her yol, her sebep mubahtır. Her sebebi kullanmak mubahtır. O neticeye, hedefe ulaşabilmek için. Ha bu konuda başarılı olur musun? Başarılı olursun elbette. Tamam, çok başarılı olursun. Eğer senin ölçülerin yoksa, doğruların, yanlışların, helallerin, haramların yoksa elbette başarılı olacaksın yani. Ama o başarı nedir? O mevhum bir başarı. Yani senin zannettiğin, vehmettiğin bir başarı. Hakiki değil. O muhakkak o senin kazandığın zannettiklerin, onlar dünyada da senin aleyhine dönecek. Ahirette zaten senin aleyhine dönecektir. Dolayısıyla yani bir Müslüman için maslahat birincisi nedir? Şer'i maslahattır. İkincisi de nedir? O maslahat dünyevi ve hususen uhrevi maslahatıdır. Tamam, şeriat sadece senin dünyevi maslahatın, dünyevi faydın, menfaatine bakmaz. Dünyevi faydını da korumaya çalışır ama hususen uhrevi maslahatın, uhrevi menfaatini. Dolayısıyla belki bazı şeyler dünyada seni yani seni zorluyor. Seni zorluyor. Mesela dünyada senin nefsin aslında ne istiyor? Dünyada eğlenmek istiyor. Bak bu dünyanın, dünyada eğlenmek için birçok vesile var. Yani burada eğer nefsinin önünü bıraksan yani çok mutlu olur. Yeme içme, işte eğlence, kadınlar vesaire, çok mutlu olursun. Ama o maslahata bak şeriat itibar etmiyor. Orada seni sıkıyor. Niçin orada seni sıkıyor? Birincisi yani o hayvani bir varlık olmayasın diye. Birincisi. Tamam. Şimdi sen nefsin yani hayvani bir yönü var. Hayvani bir varlık olmayasın diye. Meleki bir varlık olasın diye. Ha, uhrevi mutlu bir hayatın olsun diye. Ebedi saadet içerisinde geçirebileceğin bir hayatın olabilmesi için seni dünyada ne diyor? Bu yönden sıkıyor. Ha, senin uhrevi maslahatını yani ne diyor? Dünyevi maslahatına tercih ediyorum. Ha, bu bağlamda size işte bu Sizin yok Allah'ım değil mi? Buyurun. Başka olmayan. Bir tane bana lazım.
Ben lazım.
Yani olmayanlar artık olanların istifadesi. Tam burada şimdi bu biraz geçen işlediğimiz konuyu biraz yani şeyden açan bir şey getirdi. Zor bir bahis aslen kendi zatında tamam ama inşallah yani anlamaya çalışın. Anlarsanız çok şey anlamış olursunuz. Anlamazsanız da zaten anlamamış olursunuz. Anlamaya çalışın. Tamam buyurun. Şu şeyden başlayalım. İddia, hak ve tedbir. Bu ha nereden bu? Nereden gelme? Bu İmam Veliullah-ı Dehlevi Rahimullah'ın Hucetullah Beyleva diye bir kitabı vardır. Bu yani şeriatın sırlarıyla alakalı Sırab-ı Şeria kısmında terif edilmiş olan eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Tamam Türkçesi de var işte. Tamam yani okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Orada yani bu kitapta İmam Dehlevi Rahimullah yani o şeriatın altında yatan sırları yani izah etmeye çalışıyor. Tabii bir beşerin bunu yapabileceği kadar şüphesiz. Ama şimdi burada bu kısımda külli kaidelerden bahsediyor. Yani umumen şeriat ne üzere bina ediyor? Tam şeriatın ne üzere bina ettiğini izah etmeye çalışıyor. Bizim konumuz bunun hepsi değil. Sadece bizim alakalı konu. Bu da nedir? İşte teklif ve mücazatın yani teklif senin mükellef oluşun ve ceza. Yani ceza neye? Kul neye göre mükellef olur ve kul neye göre ceza alır? Yani mükafat alır. Ve hatta işte ceza hani bizim Türkçemizde ceza hani suçtan ötürü alınan bir şey. Yani karşılık. Tamam yani senin amellerin karşılığı neye göre verilir? Bu kısmın yani konusu biz bunun hepsini okumayacağız. Sadece bizim için yani konumuzla alakalı bu ilk kısım söz önemli.
Teklif ve mücazaatın sebepleri. 1. İbda. Halk ve tedbir. Halk ve tedbir. Bil ki alemin meydana getirilmesine nispetle Allah-u Teala'ya ait birbiri üzerine bağlı 3 sıfat vardır.
Ayvah şimdi dedik ya Allah Azze ve Celle kainatı ikame eder. Tamam kainatı ayakta tutar. Ha şimdi peki o ayakta tutmak, ayakta tutması nasıl gerçekleşiyor, nasıl kainatı ikame ediyor? 3 sıfatla diyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala burada bunu 3 sıfatıyla gerçekleştiriyor. Tamam. Bunlar nedir? Bir.
Bunlardan biri ibdadır. İbda bir şeyin yoktan var edilmesidir. Bu durumda o şey herhangi bir madde olmaksızın yokluktan varlık alemine çıkmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işin başlangıcı hakkında sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Allah vardı ve ondan önce başka hiçbir şey yoktu.
Tamam o zaman alemi ikame etmesi neyle birle? Bir iddia vasfıyla. Yani ibda vasfı nedir? Yoktan var etmesi, Adem'den var etmesi. Allah Azze ve Celle bir şey yokken onu var ediyor. Bu surette kainatı ikame ediyor. Alemi yani. Tamam, alemi, kainatı var ediyor. Nasıl var ediyor? Yoktan var ederek. Bir, iki.
İkincisi halktır.
Yani halk etmek yani işte bizim yaratıyor dememiz. Yaratıyor.
Halk bir şeyi başka bir şeyden var etmektir. Hazreti Adem'in topraktan, cinin de dumansız bir ateşten yaratılması gibi.
Tamam, bu şimdi halk etmesi. Yani halk etmesi nedir? Var etmesi ama nasıl var ediyor? Bir şeyden var ediyor. Bir şey vardı, ondan da ikinci bir şeyi var ediyor. İşte Adem'i topraktan var ettiği gibi, havayı da Adem'den var ettiği gibi, bizi de kadın ve erkekten var ettiği gibi. Veyahut da şu kitabı işte ağaçtan var ettiği gibi vesaire. Yani bir şey var, o şeyden de bir şeyi halk ediyor. Bu da ikinci vasfı.
Hem akıl hem de nakil gösterir ki Allah-u Teala alemi türler ve cinsler olarak yaratmıştır. yaratmış. Her tür ve cins için de özellikler kılmıştır. Mesela insan türünün özelliği konuşma kabiliyetine sahip olması, derisinin tüysüz, boynunun düz olması, sözden anlar olmasıdır. At türünün özelliği kişnemesi, derisinin tüylü olması, dört ayağı üzere durur olması, sözden anlamamasıdır. Zehirin özelliği ise onu alan insanı öldürücü olmasıdır. Zencefilin özelliği hararet ve kuruluk, kafurunki ise soğukluktur. Bütün madenler, bitkiler ve canlılar hep bu şekildedir. Kendilerine has özelliklere sahiptir.
Hayır, şimdi bak, yani şimdi bu Allah'ın azizini halk etmesi. Halk etmesinde şimdi önemli olan bir mesele var. Bunu anlamak gerekiyor. Allah azze ve celle böyle istemiştir, böyle murad etmiştir. Sen beşer yani mahluk olarak bu konuda bir sorgulama hakkına sahip değilsin. Biz yani biz beşer olarak ne yapıyoruz? O sahnenin sanatını incelemeye çalışıyoruz. Tamam. O sanatkar bir şey ortaya koymuş. Onun ortaya koyduğu sanatı anlamaya çalışıyoruz. Yoksa niye böyle yaptın? Şöyle de yapabilirdin. Yani sen mutlak kudret sahibisin. Dolayısıyla hani bunu öylesine de vaat edebilirdin. Bunu başka şeylere, yani bir şeyden vaat ediyorsun? Değil mi? Yani o olduğu zaman bu da olacak. Ama bu olmasa bu olmayacak. Bizi nasıl var ediyor? Anne babadan var ediyor. Peki ya bizi anne babasız var etmeye muktedir değil midir? Muktedirdir. O zaman niye yani anne babaya ihtiyaç duyuluyor ki bizi öylesine var etseydin deme hakkına sahip miyiz? Değiliz. Çünkü biz yani onu o yöne bakanlar değiliz. Biz Allah'ın azze ve celle yaratıyor, yarattıklarını anlamaya çalışıyoruz. Tamam. Dolayısıyla şimdi bu halk etmekte Allah Subhanahu ve Teala'nın halk etmesinde bu şeylerin birbirinden meydana gelmesinde anlaşılması gereken önemli bir husus var. O da nedir? Dediği gibi burada Allah Azze ve Celle türler ve cinsler olarak yaratmıştır. Tamam. Yani türler ve cinsler. Yani mesela yani insan veyahut da hayvan türlü. O hayvanın cinsleri nedir? İşte at cinsi vardır. İşte yani köpek cinsi vardır, kedi cinsi vardır. Tamam, yani alt cinsleri. Bu surette yaratmıştır. Şimdi önemli olan her bir yaratmış olduğu, ister bu tür olarak veyahut da onun alt cinsleri, fertleri olsun ve o cinsin yine alt fertleri olacak, cinsleri olacak. Tamam, her bir türün cinsleri var. O cins de yine türdür. O türün de yine cinsleri vardır. Diri olan, mesela diri olanlar ya da hayvan, canlı olan bu türdür, canlı olanlar. Çünkü canlı olmayanlar da var. O zaman canlı olanlar türünün cinsleri nedir? İnsan cinsi. Ve işte hayvanlar, bizim hayvanlar olarak tabir ettiğimiz hayvanlar cinsi mesela. Pekala şimdi bak, insan cinstir. Ve yani bu taksimatlı insan cinstir, hayvan da cinstir. Ama şimdi diyebilirim ki insan türünün cinsleri nedir? Erkek ve kadın oluşur. Tamam, o zaman şimdi insan türdür ve erkek ve kadın onun cinsidir. Hayvan türdür, o hayvanın işte at cinsi var, köpek cinsi var, kedi cinsi var vesaire. Tamam. Şimdi en muhim yani bu Allah'ın azim yaratmış oldukları her birinin özel vasıfları vardır. Yani Allah azze ve celle bu yarattıklarını onlara mahsus olan vasıflarla yaratmıştır. Her birinin kendisine mahsus. İşte mesela insanın vasıfları nedir diyor? İnsana mahsus. Neden insana mahsus? Yani bu vasıfları insandan gayrısında bulamazsın. Tam o insana özel, insan türüne mahsus. Tam insan türünün bu vasıfları var. Nedir mesela dediği gibi? Mesela bu insan nedir? Ne dedik?
Hocam,
sahip olan derisinin tüysüz olması, boynun düz olması, yani iki ayak üzerinde durması, iki ayak üzerinde yürümesi, tüysüz olması, işte ne?
Derisinin
düşünür olması, konuşması ve konuşulan sözleri de anlayabilmesi. Bunlar insanlara mahsustur. Şimdi mesela at diyor,
At türünün özelliği nedir pekala? Kişnemesi. Attan başka bir yani hayvan kişnemez. Şimdi mesela desen ki at türünün özelliği nedir? Dört ayaklı olması. Bunda at türü, at türüne mahsus mudur? Hayır, köpek de dört ayaklıdır. Kedi de dört ayaklıdır. Tamam, bu bak bu ata mahsus bir özellik değildir. Bunda birçok hayvan ortak özelliğidir. Ama ata mahsus olan özelliği nedir? Kişnemesi. Tamam, kişnemesi. Artı yine atı, at yapan vasıflardan birisi nedir? İşte o heyeti, o şekli. Tamam, işte tek tırnaklı olması ve o işte kendisine mahsus olan bir kişi, bir yaratılışa sahip olması. Tamam. Ha yine bak, bunlar şimdi hayvanlar. Zehrin özelliği nedir diyor? İnsanı öldürmesi. Ona mahsus olan bir özelliktir. Zencefilin mesela özelliği nedir? Hararettir. Hararettir. Yani dolayısıyla sen bak, o özelliğe sahip olduğu için sen soğuk aldığın zaman, soğuk aldığında ne dersin? Zencefil içersin. Kafur içmezsin. Çünkü kafur nedir? Seni daha da soğutur. Veyahut da sen yani şey ettiğin zaman, yandığın zaman o yanın üzerine karabiber dökmezsin. Çünkü karabiberin özelliği nedir? Yakmasıdır. O sıcaklığı artıracaktır. Ne dökersin? Şeker dökersin. Çünkü şeker nedir? Soğutur. Tamam, bak her bir maddenin, bu insan olsun, bu hayvan olsun, bitki olsun veya da diğer maddeler olsun. Her bir Allah'ın azim yarattığı her bir maddeye mahsus özellikler vardır. O maddenin kendisine öz, kendisine has özellikleri vardır. Allah azze ve celle böyle yaratmıştır.
Eşyanın özellikleri kendisinden ayrılmaz. Sünnetullah eşya için kılınan özelliklerin ondan ayrılmaması şeklinde cereyan etmektedir. Ve o şeyin fertlerini diğerlerinden ayırıcı ve ihtimalleri giderici hususlar o özelliklerle mahsus olmaktadır.
Aynen, tamam, yani şimdi o yani o şeye mahsus kıldığı o vasıf ondan asla ayrılmaz. Çünkü onun özel. Tamam, işte onun için insan nedir? Natıktır dedik. Düşünürdü. O düşünürlük vasfı insana ayrılır mı? Hayır, zaten ayrılsa insan olmaktan çıkar. Tamam. İşte kişnemesi ata mahsus olan bir vasıftır. Pekala o vasıf attan ayrılması mümkündür. Hayır, mümkün değildir. Çünkü atı zaten at yapan o vasfıdır. Tamam. Aynı işte yani mesela zehir. Mesela zehiri ne zaman zehir diyorsun? Eğer seni öldürürse. Pekala içtiğin zaman seni öldürmeyen bir şey zehir der misin? Zehir demezsin. Tamam. Ha şimdi bu illa seni öldür. Yani fare zehiri de olabilir. Fareyi öldürüyor. Veyahut da işte ne bileyim sinek zehiri de sineği öldürüyor. Yani sinek zehiri seni muhtemelen öldürmez. Ama zehirin vasfı nedir? İşte o ne için kullanılırsa onu öldürmesidir. Ona zarar vermesidir. Elmuhim şimdi bu vasıflar ne? Bu vasıflar o şeyden asla ayrılmaz. Tamam. Asla ayrılmaz.
Aynı şekilde türlerin ayrıcı özellikleri cinslerinin özelliklerine mahsus olmak zorundadır.
Umum yani ne demek istiyor? Yani tür ve cinsler elbette yani o özellikler onlarda da mevcuttur. Zaten dediğimiz gibi yani tür ve cins şeye göre, taksimata göre yani değişebiliyor. Her biri diğerinin yerini alabiliyor.
Umum ve hususlukta birbiri üzerine tertip edilmiş bulunan bu isimlerin manaları cisim, büyüme gösteren bitki, hayvan ve insan gibi bir tertip ifade etmektedir. Fert dış görünüşte başka cins ve türler içerisinde birbirine girmiş ve iç içe gibi bir görünüm arz etmektedir. Ancak sonra akıl aralarındaki farkı kavramakta ve her özelliği o özelliğin kendisine ait olduğu şeye nispet etmektedir.
Evet, şimdi burada ne demek istiyor? Şimdi mesela geçenler ne dedik? Mantık uleması canlıyı nasıl tarif ediyor? Canlı kimdir? Bir, cisimdir. İki, nemindir. Yani büyüme, gelişme gösterendir. Üç, hassastır. Yani duyuları vardır. Ve dört, denildi, mutaharriktir. Hareket eder. Neyle? Bir irade. Kendi iradesiyle hareket eder. Dolayısıyla her bir canlıda bu vasıflar vardır. Tamam. Şimdi bu vasıflar böyle işte toplanmış. Şimdi ben cisim miyim? Cisimim. Bende bir gelişme kat ediyor muyum? Evet. Hassas mıyım? Duygularım var. O duyularımla işte görüyorum, işitiyorum, hissediyorum vesaire. Aynı zamanda hareket ediyorum. Kendi irademle. Yani sağa gitmek istiyorum, sağa gidiyorum. Sola gitmek istiyorum, sola gidiyorum. Tamam. Şimdi mesela buraya bir at getirdik. At da cisim midir? Cisimdir. Pekala büyüme kat ediyor mu? Kat ediyor. Hassas mıdır? Evet, görüyor, işitiyor. Vurduğun zaman hissediyor vesaire. Mutaharrik midir bir irade? Evet. Peki ben onunla aynı mıyım? Hayır. Bak şimdi yani bu yönden bak birçok şey aynıdır. Tamam mı? Yaratılmış olanların hepsi yani bir bazı yönlerden birbirleri eşittir. Her cisimdir. Böcek de bir cisimdir. Böcek, şimdi mesela insanı, atı ve böceği yan yana koyduk. İnsan da cisimdir. At da cisimdir. Böcek de cisim mi? Cisim. İnsan da büyüyor, at da büyüyor, böcek de büyüyor. İnsan da duyuları var, atın da var, böceğin de var mı? Böceğin de var, o da görüyor, o da yani ya bazı şeyleri hissediyor yani. İlla sen bilmiyorsun, onu hissetmediğim anında değil mi? Artı hareket ediyor mu kendi iradesiyle? İnsan da, at da, böcek de. Şimdi bunlar o zaman birdir. Değil. Hepsinin çünkü ne? Kendisine mahsus vasıfları var. Ha, o vasıflarla akıl ne ediyor? İnsanı attan, atı da böcekten, insanı böcekten, böceği de işte attan ayırt ediyor. Tam neye göre ayırt ediyor? O vasıflarına, o özel vasıflarını görüyor. Peki yani nasıl onları ayırt edebiliyor? Şimdi niye yani o mesela o cisim var. Önünde bir cisim duruyor. O cisme nasıl insan biliyor akıl? Çünkü o cisim iki ayağı üzerinde duruyor. Tamam mı? O cisim, eğer o cisme bir dil ile hitap ettiğin zaman senin dilini anlıyor ve aynı dilde sana cevap verebiliyor. Aklından düşünür. Bak o zaman ona ne diyor? İnsan diyor. Çünkü onun o özel, ona özel olan vasıflar ondan ayrılmaz. Tamam yani şey halleri var, hastalıklı haller. Yani normal durumdan bahsediyoruz. O insanı var eden vasıfları onda var olduğu için ona insan diyor. Ha o mesela tavuk getirdi. Tavuk da iki ayağı üzerine duruyor. Ama düz mü duruyor? Hayır. Peki ona bir şey dediğin zaman sana cevap verebilecek mi? Hayır. O zaman ne? İnsan değildir. Ha şimdi tavuğun kendisine mahsus özellikleri var. İşte o kendisine mahsus sesi çıkarması, yumurtlaması vesaire gibi özellikleri var. Bundan ötürü de ona ne diyorsun? Tavuk diyorsun. Tamam. Yani o ona özel olan vasıflar, Allah Azze ve Celle onu özel vasıflarla yaratmıştır. O özel vasıflar ondan ayrılmaz. Tamam.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşyadan birçoğunun özelliğini açıklamış ve onların verecekleri sonuçları belirtmiştir. Mesela şunları örnek olarak hatırlayabiliriz. Paluza hastanın kalbini rahatlatır. Çörek otu ölüm hariç her derde devadır. Deve sidiği ve sütü hakkında ishal olanlar için şifadır. Boğumluca şübrüm hakkında ishal için gelen sıcak mizaçlı bir ilaçtır.
Yani bunlar şimdi niye böyle bu hükümleri verebiliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü o şeylerin o özel vasıfları var. Tam o vasıf ondan ayrı. Şimdi mesela düşün ki misal çörek otu veyahut da deve sildiği ishal olanlar için şifadır mesela. Tamam. Şimdi niye bu ishal olanlar için şifadır?
Bu özellik.
Yani böyle bir şey nasıl diyebilirsin? Mesela deve sildiği ishal olanlar için şifadır. Yani ona bak bir hüküm vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki şifadır. İsal olanlar için. Peki böyle bir şey diyebilmesi için temel şart nedir?
İsal enfeksiyonu ortadan kaldırması mı?
Tamam da.
O maddelerin hocam
Tecrübe edilmez.
Tamam tecrübe edilmez. Yani tamam tecrübe yani.
Hocam o özelliklerin o maddede olması gibi.
Tamam yani.
Yani o özellikler var ki bir sonuç.
Yok cevap doğru.
Türün ait. Hocam türün ait dedi özellikle. Hocam ortada bir hastalık var. O hastalığa da Allah Azze ve Celle bunu sebep koymuş. Var mı?
Hep böyle olması. Yani düşün, mesela deve sildiği, yani sen de ishalı gideriyor ama bunda gidermiyor. Bunda hiçbir faydası yok. Bunda ise ishalını arttırıyor. Bunda farklı bir etki, şunda farklı bir etki, bunda farklı bir etki. O zaman böyle bir söz söyleyebilir misin? Deve sildiği ishal sahibi olan için şifadır. Diyebilir misin? Diyemezsin. Niçin? Çünkü o zaman burada yani bir yani onda daim olan bir vasıf yok. Yani sen bir şey için, yani bir şeye hüküm verebilmen için ondaki o vasıf daimi olması lazım. Her zaman, her ne zaman onu kullanırsan aynı etkiyi gösteriyor. O zaman diyebilirsin ki bak, bu başın ağrıyor. Başı ağrıyor yahut da yani çok streslisin. Melisa iç. Rahatlatacak mı seni? Rahatlatacak. Çünkü onda o vasıf var. Tam Melisa'da o vasıf var. Her kim Melisa içerse rahatlar. Tam dolayısıyla bu böyle olduğu için ben diyebilirim ki sana sen yani biraz stresli misin? Sakinleşmen mi gerekiyor? Melisa çayı yap, iç rahatlarsın. Ama şimdi birinde bu tutsa, birinde tutmasa, bir böyle olsa, bir şöyle olsa benim bunun demimde bir fayda olur mu? Olmaz. Yani böyle bir şey diyebilmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o vasıf onda daim olması lazım. Ondan ayrılmaması lazım. Tamam. Bunu niye getiriyor? Yani niye burada şimdi bu sözleri getirdi? Çünkü işte bazı vasıflar vardır. O şeyden asla ayrılmaz. Ona bina edebiliyorsun. Bak mesela ben şimdi bugün bu dersi buraya getirdim. Sizle konuşuyorum. Bunun yani bendeki temel ön şart nedir yani? Dediklerimi anlayacaksınız. Değil mi? Eğer ben şimdi buraya ya zaten gidip zaten anlamayacaklar. Benim sadece ağzımdan çıkan sesleri işitecekler. Başka bir şey olmayacak diye bir düşüncem olsa o zaman bu dersi yapmamda bir fayda olur mu? Olmaz. Efendiler niye böyle bir şey diyebiliyorum? Yani beni anlayacaklardır. Çünkü sizde o anlama kabiliyeti, o işte düşünür olma sizden ayrılmayan bir vasıftır sizde. Mesela bir an geliyor bir an gidiyor. Belki ben o şeye ana denk geleceğim. Yani hiç anlamadığınızı ana denk geleceğim. Belki o zaman bu dersi yapmamda bir fayda olur mu? Olmaz. Ama ben biliyorum ki siz yani o anlama kabiliyeti o sizden ayrılmayan bir vasıftır. Çünkü insansınız. Tamam. Dolayısıyla ona bina yapıyorsun. Çünkü o vasıflar o şeyden şey derken tamam bu maddi olarak anlamayın. Şey yani işte o belirsiz olan. O belirsiz olanda o vasıf daimidir. Asla ayrılmaz. Tam bu yani konunun ilerisi için önemli. Bunu iyi anlamanız lazım. Şimdi çünkü neden bahsedecek? Bak Allah Azze ve Celle bu varlığı nasıl tedbir ediyor? Varlığı nasıl tedbir ediyor?
Varlık, elementler aleminin tedbiri. Üçüncüsü varlık aleminin alemi mevalit tedbiridir.
Ha şimdi üç sıfattan bahsetmiştik ya. Allah Azze ve Celle ne diyor? İbda yani yoktan, ademden var ederek kainatı yani ayakta tutuyor. İkinci vasfı nedir? Yaratması yani var olandan var yaratması. Üçüncü vasfı da nedir? Tedbir etmesi. Tam tedbir etmesi. O alemi mevalit dediği o tevellüt alemi. Çünkü bizim alemimiz nedir? Her şey başka bir şeyden meydana geliyor. Bu bizim alemimizden yoktan var olan bir şey var mı? Yani hiç yoktan var olan bir şey gördünüz mü bizim alemimizde? Hayır. Eğer yoktan bir şey var olursa o zaman ne de o adeti yani bozan, adet haricinde meydana gelen bir şeydir. Ona harika diyoruz. Yani biz Türkçe'de harikayı biraz farklı kullanıyoruz. Ama yani ara harika. Harikatul ade yani mucizenin tarifidir. Mucize nedir? Harikatul adedir. Yani adeti bozan. Çünkü bu dünyada bir adet var. Adet nedir? Yani adet derken ne? Yani dünyanın örfü, dünyanın sünneti, dünyada işleyen daimi kural. Daimi kural. O da nedir? Bir şey bir şeyden meydana gelir. Yani senin şurada gördüğün her şey başka bir şeyden meydana gelmiştir. Değil mi? Biz dahil olmak üzere şurada gördüğün her şey ve nereye gidersen git göreceğin her şey. Şu dünya küresinin her tarafını dolaş, o göreceğin ne ise hepsi başka bir şeyden meydana gelmiştir. Yoksa böyle yoktan meydana gelen bir şey bu dünyada yoktur. Adeti bu. Ha eğer yoktan bir şey meydana geldiği zaman bu nedir? Bu mucizedir. İşte onun için Allah Azze ve Celle Resullerini mucizeyle desteklemiştir. Bu ne demek oluyor? Çünkü aklen sen bunu idrak ediyorsun. Tam bir adet var. Yani bir şeyin, her şey bir şeyden meydana geliyor. Ama şimdi o adetin dışında bir şey cereyan ettiği zaman buna beşer muktedir değildir. Bu beşer üstü bir kudret ancak buna muktedirdi. Tam beşer üstü bir kudret. Yani ilahi kudret ancak adet dışında bir şey var edebilir. Dolayısıyla da o adet, o mucizeyi getirmiş olanın işi bir delildir. Ha ben, onun çünkü iddiası nedir? Beni bu alemlerin Rabbi beni gönderdi. Yani adetlere bağlı olmayan, bilakis adetleri var eden, adetleri ayakta tutan, o beni gönderdi. Delilim nedir? Ben bu adetlere bağlı değilim. Ben adetlerin dışında da bir şeyler getirebilirim. Tabii kimin kudretiyle? Allah'ın azze ve celle, yani bu alemin yaratıcısı Rabbinin kudretiyle. Mesela deli ne olur? Ha, mucize, Resulün, Nebi'nin en güçlü delilidir. Tamam. Ha şimdi burada konumuz ne? O zaman bu alem, bu ne? Tevellüt alemidir. Alemül mevarit. Yani bir tevellüt ne demek? Bir şey diğer şeyden meydana geliyor. Bu şekilde bir alem bu. Tamam. Şimdi o zaman burada bir müşkileyle karşılaşacağız. Evet.
Bu esasen alemde meydana gelen hadiselerin Yüce Allah'ın hikmetinin gerektirdiği nizama uygun, cömertliğinin gereği olan maslahata ulaştırıcı tarzda yürütülmesi demektir.
Ha, geçen de dediğim gibi o zaman bu alem bak, bu alem ne bir nizam içerisine giriyor mu? Geçen derste uzun uzun konuştuk. Kanunlar dahilinde işliyor. Tam bir nizam var. Pekala şimdi bu yani her biri kendisine mahsus olan, vasıflara ait olan, haiz olan bu şeyler nasıl bir düzene girecek? Asıl mesele orada. Tam bu, her biri kendisine mahsus olan, özelliklere sahip olan bu şeyler, bunlar nasıl düzene sokulacak?
Mesela buluttan yağmur indirir. Onunla yeryüzünün bitkilerini bitirir. Ondan insanlar ve hayvanlar yer. Böylece yağmur belli bir zamana kadar onların hayatları için bir sebep olur.
Tamam, birinci misal. Çok kolay anlaşılır bir misal. Allah Azze ve Celle buluttan yağmur indirir. Yani bulutları var eden Allah Azze ve Celle. Semada suyu toplayan Allah Azze ve Celle. Tamam. Şimdi Allah Azze ve Celle yani bunlara ihtiyacı var mı aslen böyle şeyler? Yok. Çünkü mutlak kudret sahibi. Lakin o böyle murad etmiş. Bize niye sorusu bizi ilgilendirmez. İdrak edemeyiz. Tam ona bizim bilgimiz yeterli gelmez. Biz ancak ne yapabiliriz? Allah'ın azze ve celle sanatını anlamaya çalışmak. O. Ona ancak aklımız yeter. Ha şimdi Allah azze ve celle suyu semada toplamış. Bulutlardan yağmuru indiriyor. Onun sebebiyle yağmurun düştüğü toprak da oradaki tohumlar o düşen suya cevap veriyor. Su düştüğü zaman o tohumlar da açılıyor. O tohumların açılması sebebiyle yani suyla buluşması sebebiyle filizler ortaya çıkıyor. O filizler ne diyor? Yine Allah'ın azrın yarattığı diğer sebeplerle işte güneşin vesaire sebebiyle hava vesaire atmosfer ne diyor? Büyüyor. Onun yetişmesiyle ne diyor? Ondan da hayvanlar ve insanlar yiyorlar. Bak bir şey diğer şeyin sebebi. Bu şekilde bir nizam oluşturdu Allah Azze ve Celle. Her şey birbirinden meydana geliyor. Ha, bu bir düzen. İşte bu surette Allah Azze ve Celle ne diyor? bu alemin, yani bu tevellüt alemini tedbir ediyor. Bu bir misal. Sonra
Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Allah-u Teala onun diri kalması için ateşi güllük gülistanlığa çevirmiştir.
Bu da yine bak Allah Azze ve Celle tedbir ediyor. Bak burada kişinin tedbir farklı bir tedbir. Tamam, çünkü aslen bu adet dışı bir tedbir bak. Çünkü adet aslen ne olurdu? Bu alemdeki adet ateşin, ateşi ateş yapan vasfı nedir? Yakması. Pekala yakma sıfatı ateşten ayrılır mı asla? Asla ayrılmaz. Eğer bir şey yakmazsa ona ateş der misin? Ateş demez. Pekala şimdi İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Aslen ateşin yakması gerekmiyor mu? Yakması gerekiyor. Bu tevellüt aleminde aslen düzen budur. Ama onu yakmıyor. Niye yakmıyor? Çünkü Allah Azze ve Celle başka bir şey irade ediyor. Tam iradesi farklı bir yönde olduğu için ateşin o yakma özelliğini ateşten alıyor. Böyle tedbir ediyor. Bu da Allah'ın tedbiridir. Yani bu alemi tedbir etmesi.
Hazreti Eyyub Aleyhisselam hastalanmış ve bedenini dert kaplamıştı. Allah-u Teala şifasını içeren bir pınar çıkartmıştı. Keza Allah-u Teala yeryüzü sakinlerine bakmış ve orada yaşayan Arap olan olmayan herkese gazap etmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları uyarması ve onlarla mücadele etmesi için vahide bulunmuş, böylece dilediği kimselerin karanlıklardan aydınlığa çıkmasını amaçlamıştı.
Evet, ikinci misal Eyyub aleyhisselam, ona da bir hastalık vermişti. Sonra da o hastalığı gidermesi için Allah azze ve celle ona bir pınar, tam bir pınar yarattı. Allah azze ve celle o hastalığı o pınarsız da susuz da giderebilirdi. Lakin o sebebi yarattı. O sebep vesilesiyle de onun hastalığına o su yani şifa oldu. Hatta ne? Allah azze ve celle Eyyub aleyhisselam'a yere vurmayı emrediyor. O yere vuruyor. Yere vurduğu yerden de pınar çıkıyor. O pınara yani ona ihtiyaç yok aslen ama Allah azze ve celle böyle tedbir ediyor. Tam düzenin nizamı böyle kuruyor bu alemde. Ha diğer misal Allah subhanahu ve teala yeryüzüne baktı. Yeryüzündekilerden hoşnut olmadı. Aralarından işte kimi seçti? Arapları seçti. Hususen de Kureyş'i seçti. Onların arasında da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı o kurtuluşu için, her bütün insanlar için ebedi kurtuluş olacak olan o vahiy için onu seçti. Onu sebep kıldı. Tamam, onu sebep kıldı. Buna Allah Azze ve Celle buna şey mi, muhtaç mı? Değil. Ama bu alemi böyle tedbir ediyor.
Hocam şey var ya, Aleyhisselam gömleği gözüne tutunca
diğerine. Evet, misalleri çoğaltabilirsin.
Varlık alemine konulan kuvvet.
Şimdi bu konu ya önemli ha. Yani buraya kadar bunlar aslen nedir? Yani aslen bizim için önemli olan yani sizin maksat yani ha bu şeyleri okumamızın maksadı burada. Bunlar sadece neydi? Hepsi yani buraya bir tavpiye, bir yani sizi oraya bu fikre götürecek olan mukaddimeler. Şimdi buraya kadar işlediğimiz bütün konuların üzerine bu meseleyi bina etmeniz lazım. Tamam, burası önemli.
Varlık alemine konulan kuvvet. Bunu şöyle izah edebiliriz. Varlık alemine konulan ve ayrılmaz özellik arz eden kuvvetler birbiriyle karşı karşıya gelip çatışır hale gelince Allah-u Teala'nın yüce hikmeti çeşitli aşamaların meydana gelmesini gerektirdi. Bunlardan bir kısmı cevher, bir kısmı ise arazdır.
Aynen. Şimdi tevellüt alemindeyiz. Değil mi? Neden meydana geliyor bu tevellüt alemi? Şeylerden. Bu şeylerin de kendisine mahsus vasıfları var. Bu vasıflar asla o şeyden ayrılmaz vasıflardır. Tamam. Ne demek oluyor bu? Pekala şimdi bu şeyler tevellüt aleminde demek birbirinden meydana geliyor. Pekala şimdi bunlar bir araya geldiği zaman o da diyor ki benim vasfım benim vasfımdır. O da diyor ki benim vasfım benim. Ben bu vasfımdan vazgeçmem. Yani işte aynı yağın ben hidrofobim diyor. Ben su sevmiyorum. Su da diyor ki ben ancak suyla birleşirim. Ben su seviyorum. Şimdi suyla biz yağı nasıl birleştireceğiz? Nasıl bu iki maddeden üçüncü yeni bir madde meydana getireceğiz? Çünkü her biri kendisine mahsus olan sıfatlar söylüyor ki ben benim cinsinden olanlarla birleşirim ancak. Hidrofil olacak. Suyu seven olacak. O zaman ben onunla birleşirim. Yağ da diyor ki ben de diyor ancak hidrofob olanlarla birleşirim. Ben böyle yağ, su sevenleri istemiyorum. Suyu sevmeyenlerle ben ancak birleşirim. E tamam ama ben şimdi ne istiyorum? Ben suyla yağı birleştirmek istiyorum. Ne olacak şimdi? Bak burada şimdi bak o özellikler, o şeyin, o iki şeyin, maddenin kendisine mahsus olan vasıflar, asla kendinden ayrılmayan o vasıflar ne etti? Çatışmaya başladı. Karşı karşıya geldi. Şimdi bunu nasıl halledeceğiz? Mesele burada. Önemli olan nokta. Ha bunu Allah Azze ve Celle öyle murad etmiş. Nasıl yapmış? Her bir şeyin yani cevheri ve arazi var. Cevheri var, arazi var. Ne demek cevheri yani? Varlığı için bir şeye muhtaç olmayan. Cevher odur. Varlığı için bir şeye muhtaç olmayan. O cevherdir. Varlığı için bir şeye muhtaç olan da nedir? Arazdır. Yani mesela vasıflar. Vasıflar niye muhtaçtır? Bedene muhtaçtır. Tamam. Mesela şu tahta cevherdir. Çünkü bu tahta bak vardır. Var olması için başka bir şeye ihtiyaç duyuyor mu? Duymuyor. Lakin bu tahtanın temiz oluşu. Bak temiz olma vasfı. Temiz olma vasfı tahta olmadan olabilir mi? Olmaz. İşte o arazdır. Tamam. Benim mesela düşünür olmam kendi başına var olabilecek olan bir şey midir? Düşünür olmak. Hayır. Düşünür olmak bak insana muhtaç. Ha, insanda yerleşik olduğu zaman o zaman var olabilir ama onun dışında var olamaz. Arazdır. Buna benzer vasıflar mesela benim uzunluğum. Ben uzun bir insanım mesela. Pekala benim uzunluğum araz mıdır cevher midir? Arazdır. Niçin? Çünkü bu cisme ihtiyacı var o vasfın. Tam cisim olmadan uzunluk da mümkün değildir. Siyahlık, beyazlık, tam bütün bunlar neye lazımdır? O vasıflar neye lazımdır? Yani o cisme muhtaçlar. Cisimle beraber var olabiliyorlar. Ama cisimsiz var olamazlar. Bunları araz deniyor. Tamam. Yani felsefede, mantıkta buna kelam ilminde araz diyorlar. Ha şimdi o zaman ne? Allah Subhanahu el muhim burada. Allah Subhanahu ve Teala ne etmiş? Yani başkasıyla ancak kaim olan vasıflar ve başkasına kaim olabilmesi için ihtiyaç duymadığı vasıflar. Böyle vasıflarla yaratmış ha, eşyayı.
Arazlar canlılar tarafından ortaya konulan fiiller, iradeler ya da başka şeylerdir.
Tamam fiilleri, daha tamam başka. Senin bir şey ortaya koyman nedir? Arazdır. Çünkü sen bir şey yapabilmen için neye muhtaçsın? Cisme. Ben bu kitabı bak şimdi ne ettim? Kaldırdın mı? Fiilim bu. Pekala bu fiil ancak neyle gerçekleşmesi mümkündür? Kolumla. Kolum işte kaslarımla vesaire. Bunlar olmasa bu fiilde meydana gelmez. O zaman fiil nedir? Arazdır. Tamam. Fiil arazdır. Benim rengim arazdır. Vasıflar yani. Burada ne demiş? Fiiller. İradeler. Mesela benim iradem. Bir şey yapmak istemem. Bu arazdır. Niyet yani. Niyet. Niyet kendi başına var olabilir mi? Yok. Niyet sahibine muhtaç. Tamam. İnsana muhtaç. Veyahut da işte yani o kasıt sahibi olan canlıya muhtaç. Bunlar araz. Tamam. Ama o canlı kendisi nedir? O cevherdir. Niçin cevher? Çünkü varlığı için başka bir cisme muhtaç mı? Bak ben var mıyım? Benim varlığım başka bir cisme bağlı mıdır? Hayır. Ben cevherim. Tamam o şeyle yani benim var olabilmem için işte yani şu alem lazım, alem yani mekan lazım, zaman lazım. Bunları düşünmeyin. Tamam yani mesele o şey kendisi. Şey ben bir şey olarak tamam cismim cisim zaten. Dolayısıyla zaten tarifimde neyim ben cisimim. Dolayısıyla ben başka bir cisime muhtaç değilim ki. Tamam cevher.
Bu aşamalar sebebinin gerektirdiği şeyin sudur etmemesi veya sebebinin gerektirdiği şeyin zıttının sudur etmesi manasında bir şer içermezler.
Ne demek istiyor? Şimdi o özel vasıflar var ya, kendisine mahsus olan vasıflar. Şimdi o vas, o şeyin, tam o cevherin yani sahip olduğu vasıf itibariyle o vasfın gerektirdiği ortaya çıktığı zaman, bu ister gerektirdiği ortaya çıksın, ister tersi ortaya çıksın, ister ortaya çıkmasın, bu hayır ve şer, iyi ve kötüden uzaktır. Tam bu şekilde değerlendirilmez. Yani mesela, şimdi o misalde getirecek zaten. Mesela bıçak. Bıçağı bıçak yapan nedir? Hangi vasfıdır?
Kesmesi.
Kesmesi var. İhtilaf var mı bu konuda? İhtilaf yok. Bak, bıçağı bıçak yapan kesmesidir. Ha şimdi bak, kesmesi onun, ona mahsus olan özelliği vasfıdır. Tamam. Pekala, bıçağın kesmesi o onun özel vasfı ya. Ve ondan aranan yani gaye de o. Yani bıçağın kesmesi lazım. Eğer bıçak kesmediği zaman ne yapıyorsun? Onu biliyorsun ki kessin. Çünkü hizmet ettiği gaye ne olması lazım? Keser olması. Tamam. Ha peki de şimdi kendi başına, kendi zatında bıçağın kesmesi iyi bir şey midir, güzel bir şey midir, kötü bir şey midir? İyi bir şey. Tamam bak, o yani o cevherin kendisine yerleştirilmiş olan o vasfın o cevherden hasıl oluşu kendi zatında nedir? Güzel bir şeydir. Kendi, çünkü onun için var. O sıfat onun için ona yerleştirilmiş. Ha ne itibariyle şer olabilir? Netice itibarıyla. Tamam. Bıçakın kesmesi, bu güzel bir şey. Ama eğer o bıçak masum olan bir canı keserse, o zaman bu kötü, bu şer olur. Tamam. Mesela zehirin öldürmesi güzel mi? Kötü bir şey midir? Çirkin bir şey midir?
Güzel.
Güzel bir şeydir. Çünkü zehirin zaten özelliği o. Öldürmesi. Pekala, o zehir şimdi yani masum bir canı öldürdüğü zaman, o zaman bu kötü olur. Tamam. Dolayısıyla şimdi bak, o vasıflar kendi zatında aslen yani iyi ve kötü olarak vasıflandırılmaz. Bilakis yaratılmış olduğu gayeye hizmet ettiği için aslen nedir? Güzeldir. Tam güzeldir. Dolayısıyla eğer senin silahın ateş, yani sen o silahın tetiğine bastığın zaman o patlama gerçekleşiyor ve mermi de dışarı çıkıyorsa ve senin yani tuttuğun hedefe isabet ediyorsa, bu güzel mi kötü mü?
Güzel,
güzel bir şey. Ama eğer o masum birisini öldürüyor, vuruyorsa o mermi, o zaman kötü oldu. O zaman bak, kendisi yani o cevher, yani silah, o cevher. O silahın özelliği yani o merminin dışarıya atması. O mermiyi dışarıya atması güzel bir şey. O güzel bir şey. Dolayısıyla buna göre o zaman aslında bu alemde bak. Alemde her bir şey yaratılmış olduğu gayeye yönelik, yani kendi zatında, yaratılışı itibariyle o vasfı ne getiriyorsa, o zaman bu nedir bu? Güzeldir. Bu iyidir. Tamam. O zaman şimdi, o zaman müşkile var. Yani asli itibariyle her şey güzel işliyor. Herkes, her şey doğru. O zaman sorunlarda, problemlerde işte neticesi itibariyle. Ha peki de şimdi bu vasıfları, bu vasıfları nasıl birbiriyle nasıl dengelenecek? Nasıl bir düzene sokulacak? Ha bu önemli olan bu.
Bir şey o şeyin varlığını gerektiren sebebi itibariyle ele alındığı zaman kesinlikle güzel olur. Mesela kesmek. Demir cevherinin gerektirdiği bir şey olması hasebiyle bir insanın bünyesini ortadan kaldırmış olması açısından ele alındığında her ne kadar kötü ise de güzeldir.
Kesmesi güzeldir. Kesmesi güzeldir. Hani netice itibariyle kötü olur ama kendi zatında güzeldir.
Ancak ondan başka bir şeyin meydana gelmesi sonuçları itibariyle maslahata daha uygun olacağı ya da sonuçları güzel olan başka bir şeyin meydana gelmemesi noktasında zaman da o şeyde kötülük vardır.
Aynen bak, şimdi o zaman bizim bak, o şey kendi zatında o kendisinde sabit olan, asla kendinden ayrılmayan o vasfı gerçekleştirmesi yönünden her şey nedir? Güzeldir. Tamam. Ama o bize bir şey kazandırmıyor ki. Çünkü bizim alemimiz ne alemi? Tevellüt alemi. Yani bu şeyler birbiriyle bir iletişime girecekler. Ha bizim de bu şeyleri kullanırken maksatlarımız var. Tamam, maksatlarımız var. Yani biz bazı şeyleri elde etmek istiyoruz. Ona ne diyoruz? Maslahatlar. Maslahatları elde etmek istiyoruz. Bazı şeyleri bir kendimizden def etmek istiyoruz. Onlar da nedir? Mesleğimizden. Tamam, o zaman bizim yani kasıtlarımız var. Yani bak bu çağın evet bir kesme vasfı var. Kesmesi güzel. Lakin benim o bıçağı kullanmakta bir gayem var mı? Gayem var. Tamam, bir gaye var yani. Bıçağı kullanmamda bir maksadım var, bir gayem var. Ha şimdi bak, o maksat itibariyle yaptığım ya doğru olacak veyahut da yanlış olacak. Neticede ya bir hayır meydana gelecek veyahut da bir şer meydana gelecek. Anlaşıldı? Pekala şimdi bu, yani Allah Azze ve Celle, pekala şimdi bu, yani bu değişik vasıflara haiz olan, yani lüzumlu vasıflara haiz olan bu eşyaları nasıl maslahata yönelik, yani kast ettiğine yönelik düzenliyor.
Allah-u Teala'nın hikmeti varlık alemindeki kuvvetlerde kabl, bast ve ilham yollu tasarrufları gerekli kılmıştır.
Eyvallah. Nasıl Allah Azze ve Celle şimdi bu değişik vasıflara haiz olan bu şeyleri nasıl düzenliyor? Dört yolda diyor. Birincisi kabz ederek, yani tutarak. İkincisi bast ederek, yani onu genişleterek, açarak. Üç, onu ihale ederek, yani dönüştürerek, çevirerek ve dört tane ilham ederek. Yani ilham ederek.
Mesela bir kötülüğün sebepleri tam olarak bulunduğu zaman Allah-u Teala'nın kullarına olan rahmeti, onları kuşatan lütuf ve keremi, her şeyi saran güç ve kudreti, her şeyi ihata eden ilmi, o kuvvetlerde ve onları taşıyan durumlarda kabıl, bast, ihale ve ilham yoluyla tasarrufta bulunmasını ve o şeyin böylece istenilen bir sonucu doğurmasını gerektirir.
Anladınız? Yani Allah Azze ve Celle'nin bir iradesi var. Allah Subhanahu ve Teala o iradesinin gerçekleşmesini istiyor. Dolayısıyla şimdi bu eşyaları her biri kendi zatına aslen nedir? Hani nötr diyelim. Tamam, çünkü her biri kendi vasfını yerine getirdiği zaman güzeldir. Lakin Allah Azze ve Celle bir şey istiyor. Peki o isteği nasıl ortaya çıkıyor veyahut da nasıl o isteği yani netice veriyor? İşte bu dört yol ile. Yani bu dört yol neye dayanıyor? Allah Azze ve Celle mutlak ilmine, mutlak kudretine, mutlak hikmetine, Allah'ın azizliğinin kemaline dayanıyor.
Kabız tutma. Kabz haline örnek hadiste gelen şu durumdur. Deccal mümin kulu ikinci defasında öldürmek ister. Fakat Allah-u Teala ona bu imkanı öldürmeye iten sebebin bulunmasına gerekli araçların mevcudiyetine rağmen vermez.
Kabz etmiş. Şimdi mesela bunun misaline getirin. Mesela Deccal'ın o mümin genci öldürmek istemesi. Öldürebilir aslında. Bak, tevellüt aleminde yani bir insanı nasıl öldürebilirsin? Eğer öldürme aletine sahip ise ve öldüreceğin kişi üzerinde de bir kudretin var ise öldürebilir misin? Öldürebilirsin. Sebepler alemi. Tamam, bu alem sebepler alemi. Dolayısıyla Deccal aslında bak orada kudretli bir tane genç karşısında duruyor. Ona diyor ki sen bu alemin Rabbi sen değilsin, sen yalancısın diyor. Yani onu öldürmekten aslında hiçbir men etmiyor. Normal bu tevellüt aleminde işleyen kurallara göre aslen Deccal onu öldürmesi gerekir. Çünkü ona muktedir. İradesi de var. Öldürmek de istiyor. Ama öldüremiyor. Niçin öldüremiyor? Çünkü Allah Azze ve Celle orada o vasıfları ne diyor? Kabz ediyor. Yani ona o iradesini yerine getirmeye muktedir olmasına rağmen ve aletlere sahip olmasına rağmen muktedir değil. Ha, onun mümkün değil. Tamam, bu surette Allah Azze ve Celle bak Çünkü niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Deccal'ın o genci öldürmesini istemiyor. Dolayısıyla iradesi nasıl tahakkuk ediyor? Yani anladınız bilmiyorum. Anladınız mı burada meseleyi? Yani aslen bu tevellüt alemi içerisinde işleyen kurallara göre, düzene göre, nizama göre sebepler mevcut. Sebeplerde ne? Sebep var olduğu zaman sebep neyi gerektirir? Neticeyi gerektirir. Sebepler ne? Ben seni öldürmek istiyorum. Benim böyle bir kastım var. Bu öldürmeye kudretim de var. Beni bundan engelleyecek burada kimse de yok. Elimde seni öldürebilecek aletim de var. Ne şimdi ne gerçekleşecek? Ha? Netice ne olacak? Onu öldüreceğim. Tamam mı? O alemde işleyen aslen düzen bu. Ama Allah Azze ve Celle benim onu öldürmemi istemiyor. Ne ediyor? Her sebep var olmasına rağmen yine de ne diyor? Kabz ediyor, tutuyor. Ben onu öldürmeye muktedir olmuyorum. İstesem belki harekete geçiyorum, olmuyor. Olmuyor. Mesela işte burada o misal, bu misali vermiş. Belki daha açık bir misal ne olurdu? İşte İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın İsmail'i kurban etmek istemesi. Bak bütün sebepler oluşmuş. Yatırmış, bıçağı koymuş. Bıçağı çekiyor. Kesiyor mu? Kes. Çünkü Allah Azze ve Celle onun ölümünü istemiyor. Dolayısıyla orada bak ne diyor? O bıçağı mahsus olan o kesme vasfını tutuyor. Kabz ediyor. Bu şekilde iradesi zahir, iradesi hakim oluyor. Tamam? İradesi hakim oluyor. Bu bir. İki.
Bast, açma. Bast haline misal, Allah-u Teala'nın Hazreti Eyyub'a ayağım yere vurması sonucunda normalde ayağı yere ama pınar çıkarıcı bir hareket olmamakla birlikte bir pınar fışkırtmasıdır. Kullarından bazı ihlas sahibi kimseleri cihad esnasında aklın o beden için hatta onun birçok katı için asla tasavvur edemeyeceği şeylere kadir kılması da bu hale örnektir.
Yani ne diyor o? O şeydeki var olan vasfın etkisini çoğaltıyor, genişletiyor Allah Azze ve Celle. İşte mesela Eyyub Aleyhisselatü Vesselam, normalde sen ayağını şuraya vurduğunda burada çıkar mı? Değil bu. Böyle bir etkisi yoktur bu vasfın. Ama Allah Azze ve Celle bak o vasfı genişletiyor. Niçin genişletiyor? Çünkü öyleyiz. İradesi tahakkuk ediyor. Aynı işte bir cihat topraklarım ki İmam Dehlevi Rahimullah mücahittir. Tam kendisi de cihad etmiştir. Onları biliyor yani. Cihatta olup bitenleri bilen birisi. Mesela cihatta bu tür şeyleri çokça biliyorsun, naklediliyor. Yani aslen bir insanın bir silah ile sebepler aleminde yapabileceği şeyler ortadadır. Ama bundan çok fazlasını yapabiliyor. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle o vasfı genişliyor. Yani bir tabirle biz yani kendi aramızdaki dillerine bunu nasıl tabir ediyoruz? Yani bereketlendiriyor. Tamam, bereketlendiriyor.
İhale, çevirme. Bunu örnek de Hazreti İbrahim Aleyhisselam için ateşin latif bir havaya çevrilmesidir.
Evet, bak ihale ediyor, tahavvul, dönüştürüyor. Yani aslen ateşin etmesi gerekirdi. İbrahim'in yapması gerekirdi. Atla bakalım adam böyle bir şey paylaşmış. Bir tane Şii Hüseyin'in sözlü rüyasını görmüş. Hüseyin ona demiş ki üç el ateş et kendine ölmeyeceksin. O da ne diyor gerçekten kereci buraya koyuyor tetiğiyle basıyor. Tabii ki ölüyor. Salam. Tamam. Şimdi yani bunun başka bir şey olması mümkün mü? Yok. Çünkü sebepler oluşmuş. Tamam silahı sen koymuşsun. Mermi ağzına vermişsin. Tetiğiyle basmışsın silahı. Kendine koymuşsun. Elbette o senin ölümüne sebep olacak. Tamam. Ha bu durumda ancak tek bir kudret müdahale edebilir. O da nedir? İlahi kudret. İlahi kudret. İlahi işte burada İbrahim Aleyhisselam. Çünkü İbrahim Aleyhisselam yanmasını Allah Azze ve Celle istemedi. Ha bu yine cihatta da bunu çok görüyoruz. Mesela bazı kardeşlerin yanlarına havan düşüyor ama kardeşlere bir şey olmuyor. Tamam olmuyor. Diğerlerine şey vuruyor.
vuruyor, uçak vuruyor ama kardeş oradan bir yani kan dahi şey etmeden,
kan dahi çıkmadan kurtuluyor. Tamam. Yani birçok bunu misallerini çoğaltabilirsin. Şazirlerin isabet etmesi ama yani öyle isabet ediyor ki adeta oraya yerleştirilmiş. Tamam, o şazi aslen senin bütün bedeninde paramparça edebilirmiş. Ama öyle giriyor ki bedenine. Sadece sana bir ders vermek istiyor. Adeta o oradan öyle belli bir yoldan gitmiş, sadece etten biraz bir şeyler almış gitmiş. Yoksa ne sinire denk gelmiş, ne bir şeye denk gelmiş. Tam ilahi irade. Ne diyor onu? İstediğini yönlendiriyor. Dönüştürüyor yani. Yani o şeylerdeki vasıfları dönüştürüyor. Üç, dört.
İlham. Bunun da örneği Musa Hızır kıssasında anlatıldığı üzere Hızır'ın gemiyi yaralaması, duvarı doğrultması ve çocuğu öldürmesidir. Peygamberlere kitapların ve şeriatların indirilmesi de böyledir. İlham bazen sıkıntı içinde olan denen kimseye gelir, bazen de onun için bir başkasına gelir. Yüce Kur'an tedbirin türlerini ziyadesiyle anlatmıştır.
Bizim de şahit mahalli burası. Tamam. İlham yani burada ilham insan verdiği dedi. İşte mesela Musa Hızır kıssasında yani aslında o tür şeyler bunlar nedir? Bunlar aslında yanlış şeyler. Gemiyi delmek, işte çocuğu öldürmek vesaire değil mi? Ama Allah Subhanahu ve Teala bunun iradesi var. İradesinin tahakkuku için ne ediyor? Onu o şekilde yönlendiriyor ve o meseleleri yani zahirin zahirinden gayri batın bir hale dönüştürüyor. Tamam. Ha bizim şahit cümle şurası. Dediği burada peygamberlerin kitapların ve şeriatın indirilmesi. Tam nasıl ki tamam burayı şimdi iyi anlayın çünkü püf nokta burası. Nasıl ki bu alemde o şeylerin şeylerin mahsus olan vasıfların etkileri tam nedir? Kendi zatında her biri iyidir, güzeldir. Lakin ilahi bir irade var. O irade, Allah azze iradesinin tahakkuk etmesi için ne diyor? Bu vasıfları işte burada dediği gibi ya kabzediyor, ya bastediyor, ya tahavvül ediyor veyahut da işte ilham ediyor. Tam işte bu dördüncü bizim bahsimiz. Şeriatta gelen emirler ve nehiler. Şeriatta gelen emirler ve nehiler aynı Allah'ın azze ve celle'nin kabzetmesi gibidir. Aynı bastetmesi gibidir. Aynı o ihale tahvil etmesi gibidir. Fark yok. Tam bunu iyi anlamanız lazım. Biz bunda niye zorluk çekiyoruz? Çünkü biz Allah'ın emirlerini lafızlar olarak idrak ediyoruz. Tamam, emir. Emir sigasına gelmiş, Allah şunu yap demiş, bunu yapma demiş. Öyle anlıyorsun. Yani sadece zahirinde takılıyorsun. Halbuki onun arkasında ne yatıyor? İlahi irade var. Tam o emirle Allah azze ve celle işte o kainatın içerisindeki o sebepler ilişkisini, sebepler bütünlüğünü, ilişkilerini düzenliyor. Tam düzenliyor. Ne demek oluyor? Yani bu yer son emir ve nehillerle hareket ettiğin zaman o zaman Allah'ın azze ve celle senin için murad ettiği neticeye ulaşacaksın. Tamam. Allah azze ve celle seni yeryüzünde halife tayin etti mi? Eğer itaat edersen halife olacaksın. Tam o emirler nehirleri yerine getirirsen o zaman evet yeryüzüne hakim olacaksın. Tam ama onun için o emir ve nehirleri yerine getirmen lazım. İtaatkar olman lazım. O hükümleri harfiyen yerine getirmen lazım. O emir ve nehirler aynı, aynı. Fark yok. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'ın için ateşi, selameti dönüştürdü. Orada müdahale etti Allah Azze ve Celle. Bak aslen sebepler neyi gerektiriyor? Yanmasını gerektiriyor. Ama Allah Azze ve Celle müdahale ediyor. Ha şimdi sebepler nazarında bizim mesela belirli haller içerisinde olmamız gerekiyor. Ama Allah Azze ve Celle neyle müdahale ediyor? He? Ha yok tamam işte bir ileri gidin. Neyle müdahale ediyor Allah Azze ve Celle? Şeriatıyla. Tam Resulüyle. Resulüyle müdahale ediyor. Şeriatıyla müdahale ediyor. Ama o şeriat yine nedir? Bir sebeptir. Dolayısıyla sebebi kullanırsan netice var olacak. Çünkü biz tevellüt aleminde yaşıyoruz. Anladınız? Anladınız, anlamadınız? Anlamadınız. Anladınız. Tamam. Allah Azze ve Celle bu alemde tam eşyalı birbiriyle iletişim içerisinde. Değil mi? Bir alışveriş var. Bu şeyler arasında. Şimdi bu alışverişte bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü her bir şey kendi vasfında ısrar ediyor. Tamam. Dolayısıyla bunu şimdi ne diyor Allah Azze ve Celle? Bir düzene sokuyor. Kendi kudretiyle bir düzen var ediyor. Ha bu düzen başka bir tabirle nedir? İşte sebep var olduğu zaman neticede var olacak. Ona göre Allah Azze ve Celle sebeplerin o neticeleri meydana getirmesi için o şeyleri değişik güçte, değişik güç hallerinde yaratmış. Kendisinden asla ayrılmayan ama araz olan vasıflar. Tamam. Yani o mesela kudret, kudret şimdi nedir? Araz mıdır, cevher midir? Kim cevher dedi? Kudret nedir? Arazdır. Tamam. Arazdır. Pekala. Bak o şimdi o kudret yani mesela yani insandan ayrılmayacak olan bir vasıftır. Güçlü insan bir yani kudretli olan bir insandan kudret vasfı ayrılmaz. Değil mi? Onun özelliği yani. Mesela bir düşün şeyin Calut'un mesela muktedir, kudretli olması ondan ayrılan bir vasıf mıydı? Yoksa o kudretli mi? Kudretliydi yani. Ya da Firavun olması mesela. Firavun da kudretli bir adamdı. Nemrut kudretli bir adamdı. Ha bunlar zaten o kudrete sahip oldukları için onlar zannettiler ki biz bu dünyada istediğimizi yapabiliriz. Tamam. Ha pekala şimdi o kudret bak. Kudret pekala şimdi cevher midir, araz mıdır? Arazdır. Yani onun cismine muhtaç. Dolayısıyla değişkendir. Tam değişkendir. Yani var olur, yok olur. Tam var olur, yok olur. Dolayısıyla bak Firavun o kudretiyle beraber o kudretini hiçbir surette işletemedi. Çünkü Allah Azze ve Celle onun o kudretini kullanmaya müdahale etti. Nasıl müdahale etti? İşte kendisi bak onun hanedanına, evine Resulü yani Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı onun elinde yetiştirmesi, büyütmesi, sonra da işte onu risaletiyle onun yani aslında onun aleyhine değil, onun lehine ama itaat etmemesi sebebiyle de onun sonuna sebep kılmasıyla. Kudreti onun bir şey, ona bir şey kazandırdı mı? Kazandırmadı. Tam fayda sağlamadı. Ha buna müdahale etmiş olan nedir? İlahi irade. İlahi irade burada yani Allah Azze ve Celle işte orada o vasfı kabzederek. Ha aynı bunun gibi şer'i ahkam da böyledir. Tam şer'i ahkam aynen böyledir. Şer'i ahkam da yani var olan bu sebepler aslında dünyada var olan sebepler ilişkileri arasına girebilir. Yani mesela şu anda bak şu anda sebeplere baktığın zaman kafirler bizden güçlü müdür? Güçlüdür. Sebepler nazarında bizim kafirlere galip gelme durumumuz var mı? Yok. Tamam yok. Ama işte bu şimdi bu düzeni bozacak ve bu düzeni bizim aleyhimize çevirecek olan elimizde aslen bir sebep var. O da nedir? Şeriat. İslam şeriatı. Yani İslam şeriatını tatbik edersek o zaman bu düzeni bozabiliriz. Hatta bu düzene hakim olabiliriz ve biz düzen kurabiliriz. Onlar bu düzene boyun eğme mecburiyetine kalacaklar. Tamam. Pekala bu ne zaman gerçekleşir? Eğer o sebebi kullanırsa. Tam çünkü tevellüt aleminde yaşıyoruz. Yani o sebep işte onun için intensurullah yensurkum. İntensurullah yensurkum. La yensurannallahu men yensuruh. Yani bak cevap, şart cevap, şart cevap. Sen şartı yerine getirdin, yani sebebi kullanırsan cevap da hasıl olacak. Ama sen sebebi kullanmazsan cevap da gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla şimdi tekrar başa dönelim. Bu bir istidraktı. İnşallah yani bazı şeyleri size açmıştır, fayda vermiştir inşallah. Tekrar çıkış noktamıza geri dönersek o zaman bizim için yani şimdi Allah Azze ve Celle yani alemi tedbir ederken kabz ediyor, bast ediyor vesaire. O onun kudreti. Tam o bizim yani ona benzemeye çalışacağımız veyahut da kendimizi ölçü alacağımız şeyler değil. Tamam yani İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın ateşte yanmaması nedir? İbrahim'i destekleyen bir mucizedir. Eyüp Aleyhisselatü Vesselam'ın işte o pınardan vurduğu, ayağıyla vurduğu yerden pınar çıkması, o pınardan da şifa bulması nedir? Onun mucizesidir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın işte ayı bölmesi işaretiyle ikiye ayırması mucizesidir. Kur'an'ın ona inmesi ve Kur'an'ın her şeye cevap vermesi nedir? Onun kudretidir. Tam o Allah'ın azze ve celle kudretidir. Lakin biz beşerler olarak biz kendi halimize bakacağız. Bizim elimizde de öyle bir şey var. Tam böyle bir şey var ya. Böyle bir kudret var. Bu kudret bizden gelme değil. Bu Allah'ın azze ve celle'nin bize verdiği bir sebep. Tamam o sebep öyle bir sebep ki eğer o sebebi doğru kullanırsan o zaman o sebeple Allah'ın azze ve celle'nin senin için irade ettiği her şeye ulaşabilirsin. Her şey. O da neydi? İslam şeriatı. İslam şeriatı. Allah'ın azze ve celle'nin emirleri ve nehiyleri. Dolayısıyla bizim için tek yani izlenecek olan yol nedir? Allah'ın azze ve celle'nin emir ve nehiyleridir. Tamam. Konumuz dahilinde. Çünkü bizim konumuz ne? Tekrar geri saralım. Bizim konumuz neydi? Yani şu alemin içerisinde işleyen kanunları anlamak. Kanunları anlamak. Niye o kanunları anlamak istiyoruz? Çünkü o kanunları anladıktan sonra ne edeceğiz? Ona göre yöneteceğiz, idare edeceğiz, kararlar alacağız, işte tercihlerde bulunacağız. Tamam. Ama bunu yaparken biz maçevellici değiliz. Tamam. Veyahut da maslahatçı değiliz. Şu zamanda bazıların arasında çok galip gelen ve çok yani yaygın olan maslahattır. Yapalım ne olursa olsun değil. Senin maslahatın Allah'ın azizinin maslahat dediğidir. Ve onu da nasıl anlıyoruz? Şeriatı emretmiş, nehyetmiş veyahut da onu işte sana mubah kılmış vesaire. Tamam neyse bu sefer kral yeter. Allah razı olsun. Sübhaneke Allahümme ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illallah.